Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 15 Mart 2021 günlerden pazartesi, bir haftaya daha başlıyoruz. Dünya gündemiyle birlikte birazdan özetleri size aktaracağım. Ama gündem kalabalık tabii, hafta sonu notlarının hepsini çıkartmaya çalıştım. Dikkatimi çeken gelişmeleri, Covid-19'da vaka sayısı artık 120 milyonla dünya çapında ifade ediliyor. Can kaybı da 2 milyon 700 bin civarında, 2 milyon 600 bin 700 bine dayanmış durumda. Normalleşme ve aşı tartışmaları var, notları aktaracağım. Uluslararası ilişkilerde Amerika, Çin, Rusya denkleminden notlar var. Bu hafta Alaska'da ABD ve Çin arasında ki Biden yönetimi Çin'i 21. yüzyılın en büyük tehlikesi olarak, meydan okuması olarak nitelendirmişti. İlk zirve var, yüz yüze Dışişleri Bakanı Blinken ve Çin Dışişleri Bakanı 2+2 heyetler buluşacaklar Alaska'da. Öncesinde Amerika'dan özellikle Tayvan'la ilgili açıklamalar gelmiş durumda. Rusya ile ilişkilerde de tartışmalar çok yoğun. Hem Amerika'nın hem Avrupa kanadının Mart ayı tabii Kırım'ın referandumla Rusya'ya geri dönüşünün yıl dönümü. Türkiye Türk diplomasisinde de Mısır başlığı öne çıkıyor. Özellikle geçtiğimiz Cuma günü, Perşembe Cuma hem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hem Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'la diplomatik temasların başladığını duyurdular. Ve 2013'te El-Sisi'nin iktidara el koymasından, İhvan iktidarının çöküşünden bu yana son derece gergin Türkiye-Mısır ilişkileri bir düzelme umudu herkese canlandırdı. Ama bu açıklamalar öte yandan da Mısır'dan gelen ilk tepkiler Kahire yönetiminin şartları olduğu yolunda. Aktaracağım birazdan notları sizlere ve programın ikinci yarısında da Ankara'ya bağlanacağız. Diplomasi yazarı Zeynep Gürcanlı, gazeteci yazar, Dünya Gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı'dan hem kulisleri alacağız hem de bu Mısır normalleşmesinin perde arkasına ışık tutmaya çalışacağız. Suriye Savaşı'nın 10. yıl dönümü maalesef hala tam olarak bitmiş değil. Büyük ölçüde Suriye hükümeti rejim değişikliği yolunda. Amerika Birleşik Devletleri Körfez coğrafyası Suriye'nin komşularıyla birlikte örgütlenen senaryoyu boşa çıkarttı. Ancak hala duruyor. Belli bölgeler Amerika'nın işgali altında, belli bölgeler Suriye'nin merkezi otoritesinin kontrolü altında değil ya da Birleşmiş Milletler'de ülkeyi temsil eden otoritenin kontrolü altında olmasına da izin verilmiyor efendim. Daha da karmaşıklaştırılan bir saha var. Türkiye'den bu konuda açıklamalar vardı, onları da aktaracağım. Başta Cumhurbaşkanı'nın Bloomberg'e yazdığı makale yine aslında Türkiye politikasının hiç değişmediği, Batı'dan Türkiye'yi desteklemesini Suriye konusunda istendiği bir makale. Orta Doğu'dan başka başlıklar da var, onları da aktarmaya çalışacağım ama notları uzun tutmayalım. Hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi, cep telefonu uygulaması üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalı da var, oradan da izleyebilirsiniz. YouTube kanalından da diyelim, başlayalım Eksen'e. Evet, Covid-19 notları 2 milyon 700 bine yaklaştı dünya çapında. Bir senesi 11 Mart itibariyle doldu resmi olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesinden bu yana. Tam bir yıl geçti, bir yılı biraz aştı, birkaç gün aştı ama 120 milyon vaka dünya çapında, 2 milyon 700 bin civarı, yaklaşık 30 milyon vakaların 30 milyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde, 530 bin civarında can kaybı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hindistan, Brezilya, Meksika, onları izliyor. Türkiye'de de yaklaşık 2 milyon 900 bin civarında vaka sayısı olduğunu belirtelim. Çin'de ilk net olarak saptanmıştı. Şimdi bahar da geliyor artık. Covid-19'la mücadelede Wuhan'a, bu işin başlangıç yeri olarak görülen ya da patlama yeri, dört bir yandan sağlık çalışanları akmış. Kente adeta bahar geldi diye söylüyorlar. Biraz daha tabii Çin baştan ipleri sıkı tuttuğu için Covid-19'la mücadelede büyük başarı elde etti. Dünyayla kıyaslanmayacak düzeyde kayıpları çok hafif olduğunu belirtmek gerekiyor. Ama tabii Uğur Şahin profesör, BioNTech Pfizer aşısının mucitlerinden Covid-19 en kötü salgın değil dedi. Bundan sonraki ömrümüzde başka salgınlar da beklememiz gerektiğini işaret eden maalesef bir açıklama. Zaten Covid'i de atlatmış değiliz henüz açıkçası. Mesela Amerika'da hafta sonunda 61.024 saatte çıkan vaka sayısı, 1769 can kaybı sayısı çok vahim. 100 milyon civarında da aşılamayı gerçekleştirdi Biden yönetimi. Vaatlerini bu anlamda tutuyor, aşı vaatlerini. Tabii Trump döneminde yapılan aşı alımları bunda etkili olduğunda belirtmek gerekiyor. Her ne kadar Trump ihmalkar davranmış olsa da aşı anlaşmaları da bağlanmıştı büyük ölçüde. Şimdi Amerika'da aynı zamanda Kaliforniya, Texas'ta okullar, onlar vazgeçtiler biliyorsunuz bütün bu kısıtlamalardan, ama Miami'de mesela tatile çıkanlar, plajlar, gözaltılar da olmuş arada. Hakikaten enteresan bir vaka var Amerika'da, durum var daha doğrusu. Britanya'da yeni, orada da aşılama hızlı devam ediyor. 5500 vaka, 121 yeni ölüm. Fransa'da 90 bini aştı can kaybı sayısında. İtalya yeni bir dalga ile karşı karşıya oldukları için onlar da ülkenin yarısını karantina altına alacaklar. 26 bin civarında vaka tespit ettiler hafta sonu 24 saat içerisinde. Çok büyük hala rakamlar bunlar. Berlin'de gösteriler var. Birinci yıl dönümü nedeniyle hafta sonunda gösteriler düzenlendi. Hollanda'da da aynı şekilde tedbir karşıtı, ki mahkeme kararıyla hafifletilmesi, sonra tekrar konulması, bir de Hollanda'da seçimlere gidiyor aynı zamanda. Dünya Sağlık Örgütü aşılarla ilgili AstraZeneca tartışmaları çok olmuştu. Bir takım ülkeler, en az 10 ülke AstraZeneca aşısının vurulmasını askıya almış durumda, ama Dünya Sağlık Örgütü öncelikle yaklaşık 335-340 milyon kadar aşı uygulandığını ve hiç kimsenin aşıdan kaynaklanan bir ölümle karşılaşmadığını açıkladı hafta sonunda. Tabii yeni aşı sertifikaları da veriliyor. Avrupa Birliği özellikle turizme açılmak için aşı pasaportunu tartışıyor diye aktarmıştım size. 5 ülke ise AB içerisinde aşıların adil dağıtımı olmadığını belirterek Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Letonya, Litvanya, Slovenya Avrupa Komisyonu'na mektup yazdılar. Kardeşim, aşı zirvesi düzenleyin, bu böyle olacak gibi değil dediler. Dağıtım tartışması artmış durumda. Aşı stratejisinde hatalar yapıldığını komisyon başkan yardımcısı Frans Timmermans bizzat kabul etti. Avrupa Birliği'nde tabii ki sorunlar olunca oradaki tartışmalarda daha fazla oluyor haliyle. AstraZeneca ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü demin bu açıklamayı yaptı. Aşılardan kimse zarar görmedi dedi, ama mesela AstraZeneca'yı kullanmamak için sebep yok diye de bir açıklaması vardı. Cuma günü aktarmıştım ben size. Fakat Avrupa İlaç Ajansı kan pıhtılaşması nedeniyle AstraZeneca'yı çok da güvenli bulmuyor. Alerjiyi de eklememiz lazım diye açıklama yaptı. Norveç'te AstraZeneca yüzünden kan pıhtılaşması nedeniyle 3 sağlık çalışanı hastaneye kaldırılmak zorunda kalmış. İrlanda falan durdurdular aşının. Hollanda'da aynı şekilde geçici olarak durdurdular. Böyle sıkıntılar da elbette var, onu belirtelim. Sputnik V ise artık politik bir Avrupa tutumuna dönüşmüş vaziyette. Her ne kadar çağrılar var Almanya'dan milletvekilleri, İtalya'dan aynı şekilde, Fransa'dan belediye başkanları izin verin alalım diyorlar Sputnik V aşısını. Gerçi Rusya'ya yetecek kadar var mı o da ayrı, çünkü Sovyet döneminde aşı meselesi çok ciddiye alınan çok iyi bir şeydi. Ama çöküş sırasında da çok kayıplar gerçekleşmişti bu açıdan. Rusya kendi vatandaşlarını da aşılamaya çalışıyor. Bir yandan da ortaklıklar kurarak aşıyı yaklaşık 50 ülke Sputnik V'yi kullanmaya başladı. Şimdi Avrupalılar tabii biz görüşmüyoruz diyorlar. Çok enteresan bir siyasi tutum görülüyor burada. Rusya'da yine 9 binlere düşmüşken bir son 24 saatte 10.083 vaka tespit edilmiş. Ve Rusya Dışişleri de Batı'da Sputnik V'ye karşı kirli bir kampanya yürütüldüğü açıklaması yaptı. Maria Zaharova'nın açıklaması. Kapsamlı bir enformasyon saldırısına hazırlanıyorlar Sputnik V'ye karşı diye Kremlin'den üst düzey yetkililer de bildirimde bulundular. Brezilya'sı, Tunus'u en son Sputnik V aşılaması başlamış durumda, onu da belirtelim. Türkiye'de son 24 saatte dün 65'e 15 bin açıklanmıştı vaka sayıları. 65 can kaybı önceki gün pardon. Dün akşam ise 68 can kaybı, 13.378 vaka sayısı. Artış var tabii. Uzmanlar eğer böyle devam eder, kısıtlamalar kaldırıldı biliyorsunuz. Artık HES kodunu gösteren girebiliyor. O HES kodunu gösteren COVID virüsü taşıyor mu taşımıyor mu, o da çok tartışmalı. Çünkü cep telefonunuzdan bir numarayı mesaj atıyorsunuz, şak diye geliyor HES kodu. O yüzden çok garanti bir şey mi emin olamıyorum doğrusu. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Uzmanlar 20 bini bulabilir böyle devam ederse diye hafta sonu uyarılarda bulundular. Bir de tabii ki 14 Mart Türkiye'de tıp bayramı vardı. O tıp bayramında da doktorlar, sağlık çalışanları, meslektaşlarını andılar. Kaybettikleri bu uğurda onu da aktarmak isterim. Covid dünyasında tabii Meghan Markle'ın kraliyet ailesiyle ilgili, gelin Meghan Markle, Prens Harry'nin eşinin Oprah Winfrey ile Amerika'da yaptığı söyleşi damgasını vuruyor. İngiliz boyalı medyası örneğin Daily Mail, Amerika'da başkanlığa bile oynayabilir Meghan Markle diye açıklamalar yaptı. Siyaset magazin diyeyim buna. Ama öte yandan mesela İskoçya'da yeniden milliyetçi hükümet Britanya'dan, Birleşik Krallık'tan ayrılma oylaması için kolları sıvamış vaziyette ve İskoç Yeşiller Partisi bu Meghan Markle skandalını kullanarak biz çıkalım bu Birleşik Krallık'tan, birlikten ve ayrıca monarşiyi de ilga edelim. Zaten bu skandal ne kadar köhne bir yapı olduğunu İngiliz monarşisinin ortaya koyduğu diye çağrılar yapmış. Antidemokratik bir kurum, biz niye bunun altında yer alıyoruz diye bir de buna yol açmış durumda. Ekonomide Bitcoin cumartesi 60 bin dolar, dün itibariyle 61.683 dolar seviyesini gördü Bitcoin. Kripto para bu koşullarda kurumsal alımlarla yayılıyor. Bir de Dubai'de Dünya Hükümet Zirvesi düzenlenmiş. Orada astrofizikçiler önde gelen, Britanya ve Amerikalı astrofizikçi iki, Lord Martin Rees ve Neil deGrasse Tyson açıklamalar yapmışlar. Elon Musk'ın Mars'a yerleşme projesini eleştirmişler. Bu bir böyle macera olur. Çok böyle uygun bir ortam zaten yok. Mars'a yerleşeceğimize dünyayı adam edelim, kendi gezegenimizde yaşayalım demişler. Mars'ı dönüştürmek için gereken eforu dünyaya sarf etme çağrısı yapmışlar efendim. 2050 itibariyle 1 milyon insanı Mars'a yerleştirmek gibi düşünceleri var biliyorsunuz Elon Musk'ın. Tabii biz böyle şeyler düşünüyoruz. Kum fırtınası da Çin başkentini, Moğolistan'dan, Gobi çölünden Pekin'i ve belli bölgeleri de Gansu, Şansı, Hebei bölgelerinde vurmuş durumda. Aslında Çinliler tozu hapsetmek için özellikle başkentte ağaçlardan oluşan büyük yeşil bir duvar ve hava koridoru oluşturmuşlar ama o kadar kuvvetli ki bu fırtına, başkent Pekin'de hayat alt üst olmuş ve gökyüzü sapsarı bir renge bürünmüş, gökdelenler gözden kaybolmuş, hakikaten çok çarpıcı. Moğolistan tarafında da 341 kişi kayıp bu çöl fırtınasında. Normalde de olan bir şey, bu önlemler de bu yüzden alınıyor ama yeterli olmamış, anladığımız o efendim. Evet, Amerika'ya bakalım. Joe Biden geçen hafta 1.9 trilyon dolarlık yardım paketini, Covid yardım paketini imzalamıştı. Dolayısıyla 1400 dolarlık çeklerini Amerikalılar alacaklar. Yılda 75 bin dolardan daha az kazananlar. Yeni iş alanlarının açılması umuluyor Amerika'da. Böyle bir beklenti var. Hafta sonu George Floyd'un, yani geçen yıl Mayıs sonunda polis şiddetinde hayatını, nefessiz kalarak hayatını yitirmiş ve protestoları tetiklemiş siyah asıllı Amerikan vatandaşı Minnesota'da davası başlamıştı. Kamu 27 milyon dolarlık ailesine tazminat ödenmesine karar vermiş. Amerika'da böyle oluyor zaten. Genelde bir yakınınızı kaybettiğiniz zaman, ama kaybediyorsunuz yakınınızı, sonra bedelini çok yüksek meblağlarla ödüyorlar. Bu da genellikle hayata biçilen cana biçilen değer anlamıyla dolarla ifade edilen bir şey oluyor efendim. Evet, bir de New York valisi Cuomo hakkındaki artık cinsel taciz davaları ayyuka çıkmış. 6 kadın birden birer birer artmıştı. Ben hepsini söylemedim, aktarmadım size ama aziz soruşturması hakkında başlatılmış Amerika'da. Uluslararası politikada öncelikle Amerika göçmenlere Biden yönetimiyle beraber kapıları açmış gözüküyor. Her ne kadar pek çok sorun olsa da bir yandan da Amerika içinde de problem yaratacak bir durum bu tabii. Kapıları açmak ya da Trump gibi duvar örüp kapatmak yerine tümüyle açmak da başka sorunlar oluşturacak gibi gözüküyor. Ama Küba bir açıklama yapmış, demiş ki bu Amerikalılar yasa dışı göçü özendiriyorlar. Normalleşme Trump döneminde çöpe atılmıştı ama Amerika'nın devlet vaatleri yerli yerinde duruyor. Yılda 20 bin vize vermesi lazım. Vize vermeyince insanlar yasa dışı yollardan Amerika'ya girmeye çalışıyorlar ve hayatlarını yitiriyorlar ya da peci durumlara koşuyorlar, düşüyorlar. Dolayısıyla Küba Amerika'yı eleştirmiş. Biden yönetiminin aklı ise artık Çin ve etrafındaki ülkelerde Quad toplantısı, dörtlü grup toplantısı Avustralya, Hindistan, Japonya ve Amerika arasında gerçekleştirildi. Ben Cuma'da biraz bahsetmiştim. Alaska'daki Amerika-Çin zirvesi öncesinde yapıldı. Joe Biden'ın açıklamaları var bu konuda. Pasifik, Hint-Pasifik bölgesi çok önemli vurgusu yaptı. Amerika'nın Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çin'le yüz yüze ilk temasa katılacak olan, başkanlık edecek olan isim. O da kongre oturumunda özellikle Tayvan'ı ülke diye nitelendirdi. 1979'daki Amerika-Çin paktında dan beri bu konu hassas bir konu. Tek Çin politikası çerçevesinde Amerikan resmi politikası güdülüyor. Hal böyleyken Blinken ülke, ayrı bir ülke olarak konumlandırdı. Her ne kadar yardım eder Amerika hep Tayvan'a, özellikle savunma manasında, ama resmi politikada dikkat ederlerdi. Şimdi zirve öncesi böyle bir tutum var. Huawei ile ilgili de Trump'ın izinden gidiyor Joe Biden yönetimi. Yine 5G cihazlarda ve bunlarda kullanacak ürünleri ihraç etmeyi yasaklayan yeni kısıtlamalar konuldu. Trump koymuştu ilk, dolayısıyla Biden pek de bir şey değiştirmiyor Çin'le. Bu anlamda Çin hemen tepki göstermiş. Rusya meselesi Amerika'nın en önemli konusu, Kuzey Akım 2. O da Almanya'ya yaptırım uygulaması gerekecek Amerikan yönetiminin. Ama çok da istemiyorlar transatlantik bağını onarmak gibi bir dertleri olduğu için. Politico Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayanarak analiz kaleme almış ve iki ateş arasında kaldık diyen Amerikalı yetkilileri görüyoruz. Bir yandan tabii Merkel'le pazarlığı var Biden yönetiminin. Diğer yandan bu hattın tamamlanması Amerika'nın Doğu Avrupa'ya dair stratejik önceliklerine çok da uyan bir durum yaratmayacak efendim. Yeni silah satışları Almanya'ya 1.77 milyar dolarlık silah satışı bu arada Amerikan yönetimi yapmış. Şimdi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın açıklamaları var. Hem Çin'e hem Rusya'yla ilgili, başka konularda da konuşmuş yine ama ben daha çok dikkatimi Çin ve Rusya ile ilgili olanlar çekti. Quad toplantısı vesilesiyle Avustralya, Japonya, Hindistan bağlamında Jake Sullivan Çin'le özellikle bir şekilde işleri yürüteceğiz ama çok problemli alanlarımız var demiş. Zaten meseleyi otokrasi demokrasi diye bir ikilikten koyuyorlar. Aynı şekilde Navalny ile ilgili Moskova'yı sıkıştırma vurgusu yer alıyor. Ama mesela Avrupa'da Avrupa Birliği özellikle de büyükelçi, Avrupa Birliği'nin Moskova'daki büyükelçisi Avrupa Birliği dış politika şefi Joseph Borrell'la görüşmüş, Markus Ederer, ve biraz daha Rusya'ya şu tonu yumuşatın, siz bu şekilde bir düzgün bir sonuç elde edemeyeceksiniz diye salık vermiş. Anlaşılan o ki Ukrayna çatışmasına odaklanıyorsunuz sürekli ama oradan bir şeyle çıkartamıyorsunuz, o yüzden bu iş böyle yürümeyecek diye. Tabii bir takım ilkeler benimsedikleri söyleniyor. Bunlar arasında Minsk anlaşmalarının uygulanması, ama Minsk anlaşmalarını uygulamayan Kiev yönetimi tabii nasıl yapacaklar? Çok merak ediyorum doğrusu bu işi. Bir de tabii ki enteresan olan Atlantik. 5 Mart'ta ünlü think tank Kuzey Atlantik anlaşmalarının, Atlantik Konseyi çok önde gelen bir düşünce kuruluşu, orada kazan kaldırılmış. 5 Mart'ta üst düzey üyeler Matthew Burrows ve Emma Ashford Rusya ile ilgili bir rapor hazırlamışlar. Ve insan hakları yaklaşımından vazgeçin, bu şekilde yola mola getiremezsiniz diyor. Zarar verirsiniz, bu yaptırımlardan da sonuç elde edemezsiniz. Sovyetlere karşı etkili deniliyor ama sadece o mu yol açtı ki acaba çöküşe sorgulaması. Eğer böyle giderseniz Almanya ile İtalya ile problem yaratacaksınız. Rejim değişikliği illa Amerika'ya hizmet edecek diye bir durum yok. Rusya'da rejimi değiştirmeye çalışmayın falan. Atlantik Konsey için gerçekten çok acayip bir rapor. Velhasıl kelam tabii ki içerideki Atlantik Konsey'deki de şahinler ayaklanmışlar. Ve onlar da vay efendim nasıl böyle bir rapor yazılır diye epey bir eleştiriler getirmişler. Çok dikkat çekici bir rapor. Tabii Donbas meselesi ısınıyor. Ukrayna'nın Donbas bölgesi 2014'teki parlamento darbesi, meydan darbesinden bu yana muallakta kalan ve Kırım'ı Ukrayna'nın yeniden kaybetmesi, 1950'lerde Ukrayna'ya devredilmişti, tekrardan Rusya Federasyonu'na geri dönmüştü 2014 senesinde. Bu konuda Rusya taviz vermiyor ve bu iş bitmiştir şeklinde açıklamaları var. Ve tabii Donbas'ta da Ukrayna ordusu Amerika'dan aldığı yeni silahlarla yeni bir savaş başlatacak diye çok yoğun bir beklenti olduğunu da belirtmek istiyorum. Kırım'dan da bu yönde hafta sonunda uyarılar geldi efendim. Donbas'la ilgili olarak Ukrayna ordusunun saldırıya geçmeye hazırlandığı yolunda bilgiler geldi. Evet, Britanya'da yeni bir rapor bekleniyormuş. Boris Johnson önümüzdeki günlerde sunacakmış. Onlar da en büyük tehdit Rusya diye açıklama yapıyorlar. Çin'i biraz daha, yani Çin rakibimiz ama yer yer kapışırız, yer yer küresel sorun Çin. Sadece yani Rusya gibi değil şeklinde bir rapormuş. İngiliz medyasına Sunday Times'a yansıyan haber bu. Fransa'da ise Le Figaro güzel bir değişik bir analiz yayınlamış. Fransa'da Frexit tartışması başlatmışlar. Brexit gibi, Britanya'nın çıkışı gibi bir ayrılma fikri sağcı gazetesi Le Figaro'da savunulmuş. Avrupa gerekçesi de tabii Avrupa Birliği Covid-19'da başarısız oldu. Ne önemi var o zaman bu birliğin? Biz bir pandemi karşısında bile ittifak edemiyoruz. Birlikte davranamıyoruz. Ortak dış politika zaten geliştirilemiyor bir biçimde. İçeride de böyle bir sıkıntı yaşıyoruz diyen buradan yola çıkarak Covid krizi mi yoksa Avrupa Birliği'nde sonun başlangıcı mı sorusunu yönelten bir analiz. Almanya'da süper seçim yılı, Eylül'de seçimler var, eyaletlerde başlandı ve Baden-Württemberg ile Rheinland-Pfalz eyaletinde CDU Merkel'in partisi kan kaybetmiş, öyle gözüküyor rakamlar. Ayrıca bakmak lazım bu süper seçim yılında Almanya'daki duruma. Merkel çünkü siyasete veda ediyor. Acaba tekrar CDU'nun başına gelebilir mi bu koşullarda diye. Genelde olmaz böyle şeyler Almanya'da ama kim bilir. Ve Doğu Akdeniz'de hafta sonunda temaslar yine yoğundu. Geçen hafta ortak deniz tatbikatı yapılmıştı. İsrail, Fransa, Yunanistan ve Rum yönetimi arasında Türkiye'yi rahatsız etmiş idi. Ayrıca İsrail'den Heron tipi silahsız hava araçları Yunanistan temin ettiği savunma anlaşmasından kaynaklanacak bir içinde İskiri Adası'na konuşlandırdığı haberleri bulunuyordu. Bir de Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Anthony Blinken'a, Amerikan Dışişleri Bakanı'na Türkiye'yi şikayet etmiş. Katimer'in yazdı bu haberi de aktardı. Türkiye'nin enerji projelerinin özellikle Akkuyu'nun tehdit teşkil ettiği görüşünü Blinken'a iletmiş. Tabii nükleer enerji işte İran'daki gibi sivil nükleer enerjisi olunca silah yapabilir gibi bir takım söyleme zemin oluşturma hedefli olduğu anlaşılıyor bu şikayetin efendim. Bu arada Anthony Blinken Fransız mevkidaşı ile birlikte Doğu Akdeniz'i görüşmüşler ve istikrarı ele almışlar Doğu Akdeniz'de Fransa ile Amerika'nın. Türkiye'yi rahatsız eden bir başlıkta hafta sonu Kosova'dan geldi. Kosova Kudüs'te büyükelçilik açma kararı aldı. Arnavutluk'tan sonra Avrupa'nın ikinci Arnavut devletini Yugoslavya parçalanması sürecinde Batı'nın desteğiyle kurmuşlardı. Türkiye'nin de çok büyük desteği olmuştu Kosova'ya, Kosova'daki ayrılıkçılığa öyle diyelim. Şimdi çok da Ankara'nın Orta Doğu politikalarına uygun bir adım atmamışlar Kudüs'teki elçilik vesilesiyle. Dolayısıyla da Türk Dışişleri Bakanlığı çok talihsiz demiş. Kendi bağımsızlığınızı kazanmak uğruna büyük acılara göğüs germiştiniz. Filistin halkının durumunu görmezden geliyorsunuz demeye çalışmışlar efendim. Birazdan Zeynep Gürcanlı'ya soracağız gelişmeleri ama ben Cuma günü size aktarmıştım. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mısır'la diplomatik temaslar başladı diye duyurmuştu. Cumhurbaşkanı gönlümüz ister ki Mısır'la süreci daha iyi devam ettirelim demişti. Tabii Rabialar ve El-Sisi'yle asla böyle bir zalimle masaya oturmam dediği için Cumhurbaşkanı'nın, herkes merakla Mısır'ın tepkilerini hafta sonunda bekledi. Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu arada Mısır'ın yaklaşımı çok önemli, bize çok saygılı, iyi davranıyor gibi açıklamaları vardı. Fakat efendim Mısır'dan önce bir yetkili MENA'ya, Mısır Haber Ajansı'na konuştu. Kendisiyle normal ilişki kurmak isteyen ülkelerden Mısır'ın beklentileri olduğunu, en başta uluslararası hukuk, iyi komşuluk, egemenlik ilkelerine uyulması, Arap ülkelerinin iç işlerine karışılmaması vurgusu vardı. Tabii Libya bunun içerisinde ve tabii Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü'nün temsilciler meclisindeki konuşması geldi. Türkiye'nin söylemlerine atfen normal ilişkiler zaten diyorlar ki Mısırlılar, yani maslahat güzdarlıklar açık, zaten diplomatik ilişkiler kopuk değil. Dolayısıyla yeniden başladı diye bir tanımlama yanlış olur. Ama görüşebilmek için sözler yeterli değil, eylemlerle desteklenmeli vurgusu var. El Vatan gazetesi derlemiş, yazı işleri müdürü Ahmet El Hatip Mısır'ın şartlarını derlemiş. Neler yok ki efendim? Birazdan Zeynep Gürcanlı'ya da soracağız, dediğim gibi. Türkiye'nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalayıp uygulaması, Yunanistan Güney Kıbrıs'la anlaşması, Libya ve Suriye'den askerleri var Türkiye'nin, çekilmesi, Körfez Krallıkları'ndan özür dilemesi, Müslüman kardeşlerle ilgili Mısır'ın taleplerini yerine getirmesi. Çok fazla şey var. Tabii bunu Middle East Monitor sitesi aktarmış. Biraz İhvan'a yakın bir sitedir bu. Katar'a da Mısır'ın şartları vardı ama Suudi Arabistan bloğuyla Katar uzlaşınca Mısır bu şartlarını bir kenara attı. O yüzden Türkiye ile de atabilir diyerek bir değerlendirme yapmışlar onlar da efendim. Böyle bir durum. Bu arada öğreniyoruz ki El Vatan'dan Türk hükümeti Türkiye'ye kaçan ihvancıları toplu halde Kahire'ye vermeyi teklif etmiş. Öyle yazıyor. Ben El Vatan editörünün yalancısıyım. İstihbarat birimleri Mısır'a böyle önerilerde sunmuşlar efendim. Şimdi CHP, Ana Muhalefet Partisi, Mısır'a heyet gönderecek anlaşılan. Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün bu konuda açıklamaları var. Önümüzdeki haftalarda Mısır'a ziyaret. Yani Erdoğan yönetimi, tabii CHP eleştirel yaklaşarak, Erdoğan yönetiminin Mısır'la ilişkileri iyi yürütemediğini, bu hale getirdiğini, ana muhalefet olarak kendilerinin iki ülke halklarının yakınlığını değerlendirerek bir takım girişimlerde bulunabileceğini belirtmiş. Efendim Suriye'de 15 Mart genellikle sayılır. Aslında onun öncesinde Suriye güvenlik güçlerinin pusuya düşürülmesine dair pek çok kanıt, 10 yıl içerisinde pek çok şey ortaya serildi, görüntüler, pek çok başlıkta çok şey oldu. Hala Suriye hükümeti büyük ölçüde IŞİD terörünü de yenmiş durumda. Hem Rusya 2015 Eylül'ünde Rusya'nın sahaya inmesi, hem İranlı uzmanlar, hem Hizbullah'ın yardımıyla Lübnan sınırları kontrol altına alındı. El-Kaide İdlib'e sıkıştırıldı. Kuzeydoğu'da ise Amerika, bir de Tanaf'ta, Ürdün sınırında küçük bir Amerikan üssü de var. Henüz tehlike bitmedi. Yaptırımlarla ve pandemi koşullarında sıkıştırılan bir Suriye var. Egemenlik ve bağımsızlığını sürekli vurgulayan birileri var ama bunlara uymuyorlar öte yandan. Dolayısıyla bitmiş dava değil. Yenilmediler, o söylenebilir. Rejim değişikliği gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanı Bloomberg'e bir makale yazmış ve demiş ki, Joe Biden'a seslenmiş. Sözünüzü tutun, birlikte çalışalım, Suriye'de rejim değişikliğini tamamlayalım demeye getirmiş. Suriye'deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalı demiş. Türkiye'nin tutumunu hiç değiştirmediğini söylemiş. Doğru söylemiş Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin tutumu hakikaten değişti mi ki acaba? Astana sürecine gitmesi biraz sanki değişti gibi algılanmıştı. Ama o da herhalde mecburiyetlerden mi kaynaklanıyor demek lazım Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinden sonra. Zaten Cumhurbaşkanı Esad rejimiyle ilgili duruşlarını da gururla ifade etmiş Bloomberg'e. Efendim gururla söylüyorum, Türkiye pozisyonu hiç değişmemiştir demiş. Demek ki hala Emevi Camii'nde namaz kılma arzusu devam ediyor, eğer gururla söyleniyorsa pozisyonun değişmediğini. Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı bu konuda. Suriyelilerin hak ve özgürlük mücadelesinden ödün vermediği ve Suriye halkının selamlandığı, tabii ki cihatçı grupları IŞİD'i yenilgiye uğratmış olan dış mihraklar eliyle ülkede ateş yakmış, mezhepleri birbirine düşürmüş, Hristiyanları katletmiş olan El-Kaide, IŞİD başta olmak üzere bütün cihatçı gruplara karşı Suriye halkının önemli bir duruşu olduğunu teslim etmek lazım. Hiç de teslim olmadıklarını da belirtmek gerekiyor kıt kaynaklarına rağmen efendim. Evet. Bu arada hafta sonunda Cerablus-Bab ilçeleri yine radikal İslamcıların etkin olduğu bölgeler ve Suriye petrollerini herkes alıp kaçırıp götürüyor. Böyle bir hale dönüşmüş vaziyette. İşte orada düşük kalitede bunlar işlenmeleri de lazım. Oraya bir saldırı düzenlendiği füzelerle balistik füze saldırısı haberleri var. Sık sık tekrarlanıyor. Yeni bir şey de değil aynı zamanda. Suriye'de tarafları uzlaştırma merkezi başkan yardımcısı Alexander Karpov'un da açıklamaları var. Nusra militanları yani El-Kaide, Heyet Tahrir Şam, kılık değiştirir gibi isim değiştirdiler. Gerilimi azaltma bölgesinde 17 kez El-Kaide ateş açtı diye raporlama yapmış durumda. Bir de Suriye'nin devlet başkanı Beşar Esad ve eşi Esma ki kanserle savaşını da başarıyla çıkmıştı. Covid-19 pozitif çıkmışlardı. Çıktı beri Moskova'ya götürüldü diye iddialar var. Kaynağına bakıyorsunuz olmayan Rus sözcüler. Kim üfürdü, kim söylüyor, neye dayanıyor? Yani gitmiş de olabilir ama nedir kaynağı diye sorduğunuzda yok. En sonunda Rusya Büyükelçisi Suriye'nin Riyad Haddad açıklama yaptı. Böyle bir şey yok. Hafif atlatıyorlar. Enteresan olan Suriye'de hakikaten Covid-19 pandemi elbette büyük bir problem, savaş koşullarından yeni çıktılar ama yine de diğer ülkelere kapalı olma belki etkisiyle diğer ülkelere nazaran daha düzgün durumları. İngilizler de Suriye First Lady'sinin savaş suçları davasıyla karşı karşıya olduğunu söylemişler. Polise soruşturma ulaşmış efendim. Biraz komik tabii yani ne diyeyim bilemiyorum açıkçası. Çok çok enteresan 10 yıl geçti savaşın üzerinden. Britanya'nın cihatçıları bizzat desteklediği ortaya serildi. Acaba onları mı yargılamak lazım bilemiyorum. Ya da Suriyeliler bir şikayette bulunurlar mı? Ama böyle bir abuk abuk haberler görüyorum efendim. Evet, bugün İran'la ilgili haberler daha az ama Akdeniz'de İsrail'in İran'a ait Suriye'ye yardım için petrol taşıyan gemilere saldırılarda bulunduğu yolunda haberler de Wall Street Journal'da vardı. Tankerleri vuruyor İsrailler diye. Şu çevre kirliliği İran tankerine bağlanıyordu ama acaba mayın mı patladı da böyle oldu onu da bilemiyoruz. İşin doğrusunu bilmek zor. Biraz uzadı gündem ama Kafkasya'dan hafta sonunda Rusya liderinin Azerbaycan Ermenistan liderleriyle telefon görüşmesini ve Aliyev'in bugün artık Karabağ İtilafı geride kaldı geleceğe bakacağız diye AGİT Güvenlik Teşkilatı İşbirlik Teşkilatı'nın Başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Anlindi kabulündeki kurduğu cümleleri aktarmak istiyorum size. Bir de Afganistan süreci Amerika çekilmeyecek zaten 1 Mayıs'ta Taliban'la göya Trump yönetimi döneminde anlaşma yapılmıştı ama Biden bozdu anlaşmayı. Türkiye'yi devreye sokup İstanbul'da böyle bir takım diplomatik görüşmeler planladıkları anlaşılıyor. Memnunmuş Afganistan bu konuda Türkiye'de bu görüşmelerin devam edecek olmasından. Bolivya'da geçici devlet başkanı ırkçı oligarşinin temsilcisi kadın lider elinde incillerle çıkıp Bolivya'nın 3'te 2'sini nüfusunu oluşturan yerli halkı aşağılayan kadın Baza'da yakalanmış efendim. Darbecilik 2019'da giriştikleri darbe bir yıl sonra seçim sandığında halk tarafından yenilgiye uğratıldı. Evo Morales geri döndü devlet başkanı olmasa da ve darbecilere liderlik etmeye kalkan ırkçı kadın lider kaçmaya çalışırken Baza'da yakalandı. Bu da dikkat çekici bir haber. Darbe davası açılıyor Bolivya'da. Amerika desteğiyle, Amerikan medyasının desteğiyle gerçekleştirilen darbe bumerang gibi döndü, bunları vurdu. Bu da Latin Amerika'dan önemli bir haber. Bir ara verelim efendim. Nefes alalım Sam Smith'ten Stay With Me ile. Hakikaten benimle kalın diyelim. Az sonra Zeynep Gürcanlı ile Türkiye-Mısır ilişkileri konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Guess it's true I'm not good at a one-night stand. But I still need love cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yerim Aslı'yla konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Birazdan arkadaşlarım Zeynep Gürcanlı'yı bağlayacaklar. Türkiye-Mısır ilişkilerine bakacağız. Size özetlemeye çalıştım. 2013 senesinde Mısır'da Mursi yönetimi devlet başkanı, ikvancı liderin bizzat atadığı genelkurmay başkanı tarafından devrildiği bir süreç yaşanmıştı. Arap Baharı çok tartışıldı ve bu süreçlere Türkiye açıkça İhvan yönetiminden yana tavır koyduğu için de Türkiye-Mısır ilişkileri gerçekten çok son 8 senedir yok gibi bir şey, öyle diyelim. Bir takım ticaret olduğu söyleniyor ama siyasi ilişkilerin durumunun çok vahim olduğunu biliyoruz. Son dönemde Doğu Akdeniz denkleminde özellikle Yunanistan, İsrail, Kıbrıs Rum yönetimi ve Türkiye'nin Libya üzerine kurguladığı politikalar en çok da Mısır'la yeniden uzlaşma meselelerini gündeme taşıdı. Geçmişte Cumhurbaşkanı biz böyle bir zalimle asla masaya oturamayız dediği için Türkiye'den Mısır'la yeniden anlaşmak için bir yol açılması çabası olduğu değerlendirmeleri de öne çıkıyor. Biz şimdi Zeynep'i arıyoruz ama bir türlü arkadaşlarım ulaşamıyor galiba. Çok özür diliyorum öncelikle sizden. Haberi de var, konuşmuştuk da çünkü. Evet, bağlayabildik mi arkadaşlar? Evet, Zeynep, hatta mısın? Ben de uzattık.
Merhaba.
Tamam, sana bir türlü ulaşamadık, kusura bakma. Ben de uzatıp da duruyorum. Sana bağlanmalarını bekliyorum bir yandan da arkadaşların. Şimdi ben bir özet geçtim, yayın sırasında da geçmiştim. O kadar çok ilişkilerde gerilim yükseltildi ki, gerçi diyeceksin ki hangi başlıkta böyle olmadı Türk dış politikası bağlamında. Şimdi tabii herkes şaşkınlıkla izliyor. Ya yani bu kadarı da olmamış mıydı acaba? Belki Suriye sollayabilir Mısır vakasını. Ne diyorsun? Diplomatik temaslar başladı dedi Dışişleri Bakanı. Cumhurbaşkanı da öyle açıklamalar yaptı ki geçmişe kıyasla hepimiz şaşırdık. Şaşırdık mı? Şaşırdınız mı? Ne oluyor hakikaten?
Ya kimse şaşırmadı aslında, çünkü çok sıkışmış görünüyor Türkiye. Şimdi Biden yönetimi geldiğinden beri bölgede daha az sorun istiyorlar. Türkiye'ye bakınca da tüm komşularıyla, komşusu olmayan ülkelerle bile sorunlu bir ülke olarak ortaya çıkıyor. Biden'ın aramaması da Ankara'yı hakikaten ciddi bir telaş yaratıyor. Bu telaş içinde şimdi hani biz aslında çok barışçı bir ülkeyiz izlenim vermek için eski düşmanlar bir anda dost haline geliyor. Ama gelebiliyor mu? İşte buradaki sıkıntı asıl Ankara açısından. Çünkü bakarsak eğer İstanbul diye anılıyor artık. Ankara'daki diplomatlar İstanbul'dan diye bahsediyor.
Öyle mi? Bilmiyordum bunu.
Evet. Peki. Bunun da gerekçesi şu. Yani bu Müslüman kardeşlerden, Mısır'dan kaçanlar, işte Suriye'den gelenler, diğer başka ülkelerdeki Müslüman kardeş hareketinden gelenlerin pek çoğu Türkiye'de yaşıyor. Bir kısmı gelen bilgilere göre bir kısmına vatandaşlık da verilmiş durumda. Bunların radyoları var, televizyonları var, her türlü yayın organlarına sahipler. Dolayısıyla yayın yapıyorlar. Sadece o da değil. Diğer ılımlı İslam diyebileceğim hareketler, işte Suriye'de Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerdeki o İslamcı hareketlerin uzantıları, aileleri, şunları bunları hepsi Türkiye'de. Bunlar da deniliyor. Özellikle Müslüman kardeşler kısmı Mısır tarafından çok ciddi not edilmekte. Bunları nasıl gönderecek Ankara? Hakikaten ciddi bir sıkıntı Ankara açısından.
Ama Zeynep
vatandaşlık bile verildi.
Evet, Zeynep, El Vatan gazetesi Mısır'ın şartları dökmüş. Şimdi tabii temkinli yaklaşmakta fayda var şundan. Çünkü Katar'la Körfez krizi epeyce sürdü. Mısır da tavır almıştı ve sonra Suudi Arabistan bloğu Katar'la uzlaşınca Mısır da o uzlaşmaya bir şekilde katıldı. Gerçi ilişkiler rayına oturdu demek için erken Mısır-Katar bağlamında ama. Şimdi El Vatan gazetesi şartları öyle bir şartlar derlemiş ki 10 şart görüyorum. Hakikaten inanılmaz. Türkiye'nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi uygulaması, Yunanistan'la Rumlarla anlaşmasından tutalım da efendim Doğu Akdeniz'de Arap ülkelerin iç işlerine karışmaması, Libya'dan Suriye'den Arap ülkeleri çekilmesi, Suudi Arabistan Körfez kanadından özür dilemesi gibi gibi, yani Müslüman kardeşler ve medyası, senin andığın medyanın durdurulması ve ayrıca zaten Ankara'nın İhvancıları topluca Mısır'a iade etmeyi teklif ettiği iddiası. Şimdi tabii yenir yutulur gibi de şeyler değil herhalde, böyle bir koşulu karşılamaz Ankara. Ne dersin? Sami Şükrü'nün açıklamasıyla birlikte hafta sonunda o da Temsilciler Meclisi'nde konuşmuştu. Kahire'nin tutumunu merak ediyorum ben, orada konuşulanları. Ne düşünürsün? Ne dersin?
Yani şöyle bir şey var. O kadar büyük hatalar yapıldı ki, bir kere şu şey, deniz egemenlik sınırlaması anlaşmaları. Biz ne dedik Mısır'a? Yani Mısır epey bir direndi. Ne zaman yaptı o anlaşmayı? Türkiye Libya ile anlaştıktan sonra ve böyle bir biraz da haritalara eğip bükerek ortaya böyle bir deniz Libya ile kendini komşu ilan edene kadar Mısır ne Yunanistan'la anlaşmamıştı.
Evet.
Şimdi bu birinci unsur. O tetikleyici unsurlardan bir tanesi oldu. Mısır Yunanistan'la anlaştı. Bitmedi. Biz o anlaşmayı yaptıktan sonra 50 yıldır çözülemeyen İtalya ile Yunanistan arasındaki kıta sahibi sorunu bile çözüldü. Biz aslında hani bu işleri yaparak bütün bölgeyi barış dağıtıyoruz biz hariç. Herkes birbiriyle barışıyor. 50 yıllık sorunları çözüyor. Bir tek biz çözemiyoruz. Fakat şunu da söylemek lazım. Yapılarsa şöyle hatalıydı. Ne dedik biz? Bizim hükümetimiz, AK Parti hükümeti durdu. Dedi ki sizi aslında kandırıyorlar dedi. Siz bizimle yapsanız sizin deniz alanınız çok daha fazla olacak gibi bir argümanı vardı. Şimdi Mısır'ı düşün. Yani sizin aklınız yok, biz size akıl öğretiyoruz diye bir şey bu. Zaten hani Türkiye'ye yönelik ilişkilerde, Türkiye'ye yönelik tavırda böyle akıl almak konusunda Araplar oldu mu olası sıkıntılıdır. Bunu bir hani imparatorluktan gelen abilik görevi gibi görürler. Abilik havası gibi görürler ve çok sinirlenirler ve bunu yaptı. Yani Ankara akıl alır gibi değil, akıl verdi. Aslında siz çıkarınızı koruyamıyorsunuz, ne sizin çıkarınızı koruyoruz diye. Bu bir kere hani deniz hukuku anlaşmasını, deniz sınırı anlaşmasını o tavır ortadan kalkmadan hiçbir şekilde Mısır'ın yapacağını düşünmüyorum. Birincisi. İkincisi dediğiniz gibi ihvan konusu var. Mümkün değil onun şey yapılmadı. Üçüncüsü, Türkiye Araplar arası çatışmalara taraf oldu. Üstelik de yani böyle ülkeler bazında değil, ülke içindeki fraksiyonlar bazında taraf oldu. Nedir bu? İşte Müslüman kardeşleri tuttu Mısır'daki Sisi rejimine karşı. Ya da daha önce işte mübarek rejimine karşı Müslüman kardeşleri tutup Nursi'nin işte Cumhurbaşkanı olmasında payı büyüktür. Ankara'nın desteği büyüktür.
Tabii.
Şimdi onu da, o da yetmedi. Suriye'ye girdi. Suriye'de sonuçta bir Arap iç savaş, bir Arap iç çatışma olmakla birlikte Türkiye oraya askeriyle her şeyle girdi. Yetmedi, bir de gitti Libya'ya girdi. Oraya tabii eğitim amaçlı girdi ama Türkiye'nin orada askeri var. Bir, ikincisi bile yani bir tarafı tamamen düşman ilan etti ve kamuoyu açık açıklamalarında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AK Partili yetkililer çok sert, ağır hasarete varan ifadeler kullandılar karşı taraflar için her zaman. Sisi darbeci, Hafter darbeci, Esad zaten hani ne diyeceğimi bile bilemiyorum. O kadar çok şey söylendi ki onun hakkında. Yani bunun bütün Arap dünyası Arap işlerine karışmak olarak görüyor. Kim ne derse desin biz oraya barış götürmeye gidiyoruz diyoruz ama onlar Arapların iç çatışmasına, iç işlerine karışmak olarak görüyor. Yani Basır'la barışma bütün bunların hepsinin geri adım atılmasıyla olabilir. Suriye'de geri adım, Libya'da geri adım, Müslüman kardeşlerin işte...
Ama evet. Zeynep, Cumhurbaşkanı Bloomberg'e yazı yazmış. Hala ihale isteyen bir tavır var sanki Biden'dan açıkçası Suriye konusunda. O da hani çünkü o 10 madde içerisinde Suriye'den çekilme de yer almış enteresan tabii. Bir biçimde. Değil mi? Bir geri çekilme yok herhalde yani sonuçta.
Zaten
o zaman...
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da bu böyle bu kadar açık açık söylenmedi ama ima yoluyla var mı zaten? Hani tabii. Resmi açıklamada bu El Vatan hani haber, gazete haberi ama Mısır'ın yaptığı Dışişleri Bakanlığı resmi açıklamasında da bu konu yani diplomatik bir ifadeyle Arap işlerine müdahale etmemesi diyor. Bu nedir? Suriye, Libya ve tabii Mısır'daki Müslüman kardeşler. Bunlar hakikaten yani çok ağır şartlar. Türkiye'nin tamamen politikasını değiştirmesi, Arap işlerine karışmaktan imtina etmesi, askerlerini çekmesi falan gerekiyor ki ben bunların pek yapılabilir olduğunu mevcut durumda sanmıyorum.
İnkar anlamına gelir herhalde. Peki bir de Körfez ayağı da var. Yani şimdi Suudi Arabistan okulları falan da kapatmış galiba. Bir yandan da yani oradan da özür dilenmesi gerekiyor deniliyor. Bir yandan da bizim sanki şimdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu diplomatik temaslar başladı dedi ama Mısır'dan ya maslahat güzahlıklar açık zaten. Mesele o değil ki yanıtını verdi. Bir de bizim istihbarat aracılığıyla mı bu işler artık diplomasi yürütülüyor? Ben anlamadım. Kafam karıştı açıkçası.
Yani açıkçası son dönemde böyle ki krizli konuların hepsinde biz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı olan Hakan Fidan'ı çok ortada görüyoruz. Neden? Mesela ki sayalım. Kim gitti Rusya ile sıkıntı olduğunda görüşmeye Moskova'ya Çavuşoğlu ile birlikte Hakan Fidan gitti ya da işte Hulusi Akar'la birlikte Hakan Fidan gitti. Suriye'de Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. İki ülkenin istihbarat örgütlerinin görüştüğüne dair ki bu da tabii ki Hakan Fidan. Tarafta işte Mısır'la da Hakan Fidan ya da onun talimatıyla bir takım istihbarat elemanlarının bu işi görüştüğü biliniyor. Zaten bu da açıklandı. Yani aslında istihbarat örgütü bir nevi Dışişleri Bakanlığı gibi çalışmaya başlamış.
Belki daha etkili olabileceği de düşünülmüş olabilir yani dışişlerinin durumu düşünürsek yani. Yani böyle bir yorum da yapılabilir tabii.
Ya şöyle bir şey. Dışişlerinde her zaman yetenekli ve yeterli son derece kalibreli diplomatlar vardır.
Tabii şüphesiz.
Hala da var.
Şüphesiz.
Hala da var. Fakat
onu kastetmiyorum. Yönetim düzeyini.
Yetkileri elinden alınmış durumda saraydan kurtarılıyor. Yani şimdi bakıyoruz ki bir iletişim başkanı hemen her konuda açıklama yapıyor. Sanki yani bir yarış var iletişim başkanıyla Cumhurbaşkanlığı sözcüsü arasında. Hangimiz daha önce işte bu kilit konuda açıklama yapacağız diye. Bu
dış konular.
Hepsinde oluyor. Bu nedenle de hani bir kafa karışıklığı var. Daha dış işlerine gitmeden bir takım açıklamalar yapılmış bile oluyor. Doğru ya da yanlış. Ondan sonra geri adım atmak hakikaten çok güç oluyor. Zaten şu anda dış politikada yaşadığımız en büyük krizde Dışişleri Bakanlığı devre dışı bırakılması nedeniyle oluyor.
Evet.
Ya şöyle düşün, Dışişleri Bakanlığı şöyle açıklamalar yapmaya başladı artık. Çünkü saraydan geldiğini biliyoruz. Orada yazıldığını biliyoruz. Değildimiz diye. Yani Türkiye Cumhuriyeti resmen anayasaya göre laik bir ülke. Dinimiz derken hangi dini kastediyorsunuz diye sormazlar mı? Siz laik değil misiniz diye sormazlar mı? Dışişleri açıklamaları bir ülkenin duruşunu belli eden açıklamalar. Hani siyasetçilerin yaptığı açıklamalar değil. Siyasetçiler her şeyi söyleyebilir. Ama dışişleri bir yazılı açıklama yapınca o Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlar. Yani bu kafa karışıklığı içinde bir koşturmacadır gidiyor. Ama ben ne Suudi Arabistan'la önümüzdeki günlerde ne de Mısır'la bir uzlaşma düşünmüyorum. Çünkü giderek Yunanistan'a doğru yaklaşmakta. Suudi Arabistan bile. Girit'te Suudi savaş uçakları var biliyorsun. Tatbikata katılıyorlar burnumuzun dibinde. Girit'te Suudilerin hiç yapmadıkları şeyler artık Birleşik Arap Emirlikleri'ni biliyorduk. Son dönemde buraya uçak göndermeye kalkmışlardı. Ama artık Suudiler de abileri Suudiler de bir anlamda göndermeye başladılar. Bu Arap duruşunu gösteriyor. Bir unsur da tabii Arap Birliği'nin o hani hakikaten Türkiye'yi yerden yere vuran açıklaması var.
Arap Birliği'ne eğer Suriye dönerse ben çok merak ediyorum Ankara'nın ne yapacağını. Bir de o var tabii. Çünkü çok baskılar var içeriden. Orada da görüşmeler olduğu söyleniyor. Bu durumda düşünebiliyor musun? Türkiye Biden'a bize yardım et, rejimi değiştirelim diyor. Arap Birliği Suriye'yi geri alıyor. Hakikaten çok acayip bir gelişme olurdu. Doğrusunu tabii, söylemek gerekirse.
Yani şu anda şimdi Suriye'de giderek hani Biden yönetiminin şöyle bir politikası var. Suriye'yi Ruslara bırakmak istemiyorlar. Libya'yı da Ruslara bırakmak istemiyorlar. Evet. Ama yine Biden'ın açıkladığı dış politikada Amerikan askerinin çok fazla kullanılmaması unsuru da var. Amerikan askerinin ayakları çok da fazla öyle toprağa değmeyecek. Yardımcı güçler, vekil güçler aracılığıyla yapılacak bundan sonra operasyonlar gibi bir yaklaşım var. Kim bu vekil güç? Libya'da ve Suriye'de tahmin etmek güç değil Rusya'ya karşı. Kim Rusya'nın karşısında orada aslında ya da yani şimdi biz İdlib'de Rusya'yla bir anlamda işbirliği yapıyormuşuz gibi duruyor ama şimdi daha dün Ruslar Fırat Kalkanı bölgesine füze attılar.
Heyet Tahrir Şam var orada ama yani onu unutmamak gerekiyor. Cihatçı yani, gruplar var. Hatta yani, bildiğim kadarıyla Türkiye terör örgütü olarak görüyor onları değil mi?
Tabii ama yani şimdi orası Türkiye kontrolünde belli ki.
Ama orası Suriye toprağı tabii.
Tabii ama Türkiye fiilen Türkiye kontrolünde. Eğer bir işbirliği olmuş olsaydı Moskova ile Ankara arasında gidip vurmak yerine Türkiye'ye bu işi
çözmeye. Haklısın Zeynep ama zaten iki tane Soçi mutabakatı var. Türkiye'nin zaten sorumluluğu oradaki Heyet Tahrir Şam'ı yok etmek. Türkiye'nin kendi üstlendiği bir sorumluluk değil mi?
Ama bölgesi için. Bu Fırat Kalkanı bölgesinde. Yani
ama doğru. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik hakları dediğimiz zaman BM'de temsil edilen yönetimin çizili sınırlar üzerindeki egemenlik hakları ve toprak bütünlüğünü kastettiğimiz için Elbap ve biz tabii Fırat Kalkanı bölgesi diye bir şey ortaya attık ama orası Suriye toprağı unutmamak lazım herhalde.
Kesinlikle
diyeceğim
öyle.
Fakat süre kalmadı. Aslında sana soracaktım bir iki bir şey daha. Bu istihbarat meselesini de konuştuk. Bu kısa vadede çok da olumlu yanıtlar alamayacağız gibi duruyor. En son onu sorayım sana Mısır'dan. Türkiye ile normalleşme konusunda diye düşünüyorsun sen yani hani daha bunu
ben uzun vadede bile pek sonuçlar alabileceğini düşünmüyorum çünkü hakikaten ortada bir akıl öğretmeden başlayıp hakaret etmeye kadar varan bir ciddi sıkıntılı söylem vardı. Şimdi bu söylemlere ben vazgeçtim hadi kardeş olalım deyince işte olmuyor böyle şeyler.
Olmuyor. Çok teşekkür ediyorum Zeynep'ciğim. Mısır konusuna daha bakacağız önümüzdeki dönemde. Çok teşekkürler değerlendirmeler ve verdiğin bilgiler için.
İyi yayınlar, hoşça kal.
Evet, biraz uzadı süre, kusura bakmayın. Ben de toparlamaya çalıştım. Suriye'ye dağılınca Mısır'ı konuşuyorduk aslında. Wiz Khalifa'dan See You Again'i birazcık çalalım bari. Haftaya böyle başlayalım. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew?
the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know we started.
Oh, I'll tell you all about it. See you again.
I tell you
when I see you.
You both go out your way and the vibe is feeling strong. It was small, turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride.
Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I...
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.